Ayrım 5. Ama 51. gece olunca yeniden söze başlamış. Uzaktan Barış Kenti'nin görkemli minarelerini görmüşler. Bunun üzerine Şarkan, Abize Ece'den arkadaşlarının savaşçı giyimlerini üzerlerinden çıkartıp Rum kadınlarının gerçek giysilerine bürünmelerini sağlamasını rica etmiş. Onlar da öyle yapmışlar. Sonra kimi arkadaşlarını öncü olarak babası Ömer Ünnema'na kendisiyle Abize Ece'nin gelişini gösterişli bir merasimle karşılanmalarını sağlamak üzere Bağdat'a göndermiş. Sonra o akşam geceyi konaklayarak geçirmek üzere çadırlar kurulmuş ve sabaha kadar uyunmuş. Böylece gün doğmasından başlayarak Emir Şarkan ile atlıları, Abize Ece ve savaşçıları savaş atlarına binip kentin yolunu tutmuşlar. Kentin çıkış kapısında Vezir Dendan, 1000 atlıdan oluşan maiyetiyle onları karşılamaya gelmiş. Ve genç kız ile Şarkan'a yaklaşmış ve önlerinde toprağı öpmüş. Sonra hep birlikte kente girmişler. Babası Ömer Ünnema'nı görmek üzere saraya ilk giren Şarkan olmuş. Babası onu görünce ayağa kalkarak oğlunu kucaklamış ve ona ne haberler getirdiğini sormuş. Şarkan da Kayseriye kralı Hardopios'un kızı genç Abriza ile yaşadığı tüm serüveni, Konstantiniye kralının ihanetini ve aslında kral Afridonios'un kızından başkası olmayan, sonradan babasına cariye olan Sofia dolayısıyla bu kralın duyduğu hıncı anlatmış. Ve de Abriza'nın konukseverliğini, yerinde görüşlerini ve son kahramanca davranışını ve de değerli yanlarını ve güzelliğini vurgulamış. Ömer Ünneman bu son sözleri işitince bu harika genç kızı görmek arzusunu belirtmiş ve tüm varlığı işittiği ayrıntılarla ışıldamış. Kendi kendine bu denli savaşa alışkın bakire ve savaşçı arkadaşları tarafından çok sevilen bu genç kızın tıkız ve uyumlu incelikteki bedenini yatağında sarmanın zevklerini düşünmüş. Savaş donanımı içinde tüy ve kıldan arınık taze yanaklarıyla bir oğlan çocuğunun yüzüne sahip olan öteki savaşçı kızlara gösterdiği ilgi de daha az olmamış. Çünkü Şah Ömer Ünneman bedenindeki kasları gençlerinkinden de üstün nitelikte hayranlık uyandıran bir yaşlı kişiymiş. Cinsellik savaşımından hiç korkmaz, en ateşli kadının kolları arasında bile her zaman galip çıkarmış. Böylece Şarkan, babasının genç Ece hakkında ne gibi görüşlere sahip olduğunu düşünmezlik edememiş ve gidip onu arayarak babasının huzuruna çıkarmak için acele etmiş. Şah da harem ağaları hariç tüm mabeyincilerini ve tüm kölelerini savarak tahtında otururken genç Abriza huzuruna çıkmış ve önünde yer öpmüş. Şah'a tatlı bir saflık ve zarafet belirleyen bir sesle hitap etmiş. Şah, Ömer Ünneman'da hayranlığın sınırlarını zorlayarak ona teşekkür edip oğlu Emir Şarkan'a karşı tüm davranışından dolayı onu övmüş ve yanına oturmaya davet etmiş. Abriza'da oturarak yüzünü örten peçeyi kaldırmış. Bu ışıldayan yüz karşısında Ömer Ünneman'ın neredeyse aklı başından gidiyormuş. Gerek Ece gerekse arkadaşları için sarayında en görkemli daireleri ayırtmış. Ve emrine, şanına yaraşır sayı ve nitelikte hizmetçiler atamış. Ve ancak o zaman erdem dolu üç değerli taş hakkında sorular yöneltmiş. Bu konuda Abriza kendisine, "Ey zamanın şahı, bu üç değerli taş bendedir ve yanımdan hiç ayırmam. Onları size göstereyim." demiş. Bir kasa getirterek içinden bir kutu çıkarmış ve kapağını açmış. Bu kutudan da altın işlemeli bir mücevher kutusu çıkarmış ve bunu da açmış. Abriza bunları alıp birer birer dudaklarına götürerek öpmüş. Sonra da bunları gösterdiği konukseverlik dolayısıyla armağan olarak Şah Ömer Ünneman'a sunmuş ve dışarı çıkmış. Şah Ömer Ünneman da yüreğinin onunla birlikte sürüklenip gittiğini hissetmiş. Yine de değerli taşlar parıldayarak önünde durduğundan oğlu Şarkan'ı çağırtmış ve ona bunlardan birini armağan olarak vermiş. Şarkan da ona öteki iki mücevheri ne yapacağını sormuş. Şah babası da ona, "Bunlardan birini kız kardeşin Nusret'e, ötekini de küçük kardeşin Dabil Mekan'a vereceğim." demiş. Varlığından kesinlikle haberi olmadığı kardeşi Dabil Mekan'a dair duyduğu bu sözler, Şarkan'ı hoş olmayan bir tarzda etkilemiş. Çünkü sadece Nusret'ün zamanın doğduğunu biliyormuş. Bunun üzerine babası Ömer Ünleman'a dönerek, "Baba, benden başka bir oğlun daha mı var?" diye sormuş. O da, "Tabii ya, 6 yaşında, Nusret'ün zamanın ikizi. İkisi de cariyem Konstantiniye kralının kızı Safiye'den olma," diye cevap vermiş. Bu haberden sarsılan Şarkan, o zaman canı sıkılarak ve öfkelenerek giysilerinden tozları silmekten kendini alamamış. Yine de kendine tutarak, "İkisini de Yüce Tanrı kutsasın," demiş. Ama babası onun tedirginliğinin ve can sıkıntısının farkına varmış ve ona, "Oğlum, niye böyle sarsıldın? Bilmez misin ki ölümümden sonra tahta yalnız sen geçeceksin ve erdem dolu 3 mücevherden en güzelini ilkin sana vermedim mi?" diye sormuş. Ama Şarkan yanık verecek durumda olmayıp babasına karşı çıkarak onu üzmek istemediğinden başını eğerek taht salonundan dışarı çıkmış ve Abriza'ya ayrılan daireye doğru yönelmiş. Abriza da hemen ayağa kalkarak onu karşılamış. Kendi hakkında yaptıklarına nezaketle teşekkür etmiş ve yanına oturmasını rica etmiş. Sonra da onun yüzünü üzgün ve kederli görerek tatlı bir edaya nedenini sormuş. Şarkan da ona derdinin nedenini anlatmış ve "Benim düşüncemi en çok meşgul eden ey Abriza, babamın kuşkuya pek yer vermeyecek şekilde senin hakkında bazı niyetleri olduğunu ve gözlerinde sana sahip olma arzuları bulunduğunu sezinlemem olmuştur. Sen buna ne dersin?" diye sormuş. O da, "Ruhunu sakinleştirebilirsin ey Şarkan. Çünkü baban bana ancak ölünce sahip olabilir. 360 kadını ve de diğerleri ona yetmiyor olacak ki, hiç de onun dişlerine göre olmayan benim bakireliğime göz dikmiş. Sen canını üzme ey Şarkan ve de dertlerini sav gitsin," diye yanıt vermiş. Sonra yiyecek içecek getirmiş ve oturup ikisi yiyip içmişler. Ve Şarkan ruhu daima keder içinde o gece kendi dairesine uyumaya gitmiş. Şarkan'ın durumu böyleymiş. Şah Ömer Ünleman'a gelince, Şarkan yanından ayrılınca kendi dairesinde cariyesi Safiye'nin yanına gitmiş. Birer altın zincire bağlı iki değerli taşı da elinde tutuyormuş. Onun içeri girdiğini görünce Safiye ayağa kalkmış ve Şah ilkin oturmadıkça kendisi de oturmamış. O sırada iki yavrusu, küçük kız Nusret-üz-Zaman ile küçük Davülmekan yanına gelmiş. Şah onları öpmüş, sonra da her birinin boynuna değerli taşlardan birini takmış. İki küçük çocuk buna çok sevinmiş. Anneleri de Şah'a refah ve mutluluk dilemiş. Bunun üzerine Şah ona, "Ey Safiye, sen Konstantiniye kralının kızıymışsın. Öyleyken bana hiç bunun sözünü etmedin. Bunu neden benden gizledin ve böylece sana şanına layık bir davranışta bulunmamı ve değer ve onur vermemi engelledin?" diye sormuş. Safiye de ona, "Ey eli açık Şahım, gerçekten sizden daha fazla ne isteyebilirdim? Beni zaten hediyelerin ve lütuflarınla donatmadın mı? Ve bana ay parçası gibi iki evlat vermedin mi?" demiş. O zaman Şah Ömer Ünleman, çok hoş, zevk ve incelik ve de nezaket ve zarafet dolu bulduğu bu yanıttan çok etkilenmiş. Ve Safiye'yi ilkinden de daha güzel bir saray bağışlamış. Hizmetçilerini ve saray masraflarını arttırmış, sonra da kendi sarayına çekilmiş. Adet olduğu üzere hükmetmek, atamak ve azletmek gibi görevlerini yerine getirmiş. Ama aklı ve yüreği genç Ece Abriza'nın varlığıyla doluymuş. Geceleri onun yanında geçirerek onunla konuşuyor ve arzularını ima yoluyla ona duyurmaya çalışıyormuş. Ama Abriza her defasında cevap olarak ona, "Ey zamanın şahı, gerçekten erkeklere karşı hiçbir arzu duymuyorum," diyormuş. Ama bu yanıt şahın duygularını daha çok kamçılıyor, içini daha çok üzüyormuş. Sonunda bu yüzden hasta düşmüş. Bunun üzerine Dendan'ı çağırtmış ve ona hayranlık duyduğu Abriza'ya olan aşkını, girişimlerinden sonuç alamadığını ve ona asla sahip olamayacağını bilmenin yarattığı düş kırıklığını açıklamış. Vezir onun bu sözlerini duyunca Şah'a, "Bunun çaresi var. Gece olunca yanına keskin etkisi olan şu uyku ilacı Vahang'dan bir parça alırsın ve Abriza'yı görmeye gidersin ve oturup onunla içki içmeye koyulursun. Son bardağı içerken bu bihang parçasını farkına varmadan onun bardağına koyarsın. Ve yatağına girince ona sahip olarak arzunu doyurmaya ve ateşini söndürmeye ait ne gerekiyorsa yerine getirirsin. Benim görüşüm budur demiş. Şah da ona çok iyi ve uygulanabilir bir görüş diye yanıt vermiş. O zaman ayağa kalkıp dolaplarından birini açmış ve bir parça saf bihang almış. Bu uyuşturucu öylesine etkiliymiş ki kokusunu duymakla bile bir yıldan öbür yıla kadar bir fili uykuya daldırırmış. Bu bihang parçasını cebine koyup gecenin gelmesini beklemiş. O zaman Abiza Ece'yi bulmaya gitmiş. O da Şah'ı görünce kendisini karşılamak üzere ayağa kalkmış ve Şah oturmadıkça ve kendisine izin vermedikçe yerine oturmamış. Şah da onunla konuşmaya koyulmuş ve içki içme arzusunu göstermiş. Genç kız da hemen içecek ve içecekle birlikte yenecek meyveler, badem, fındık, fıstık ve benzeri şeyler getirtmiş. Ve bunların hepsi altın ve kristalden yapılmış büyük bardaklara ve kaplara konulmuş bulunuyormuş. İkisi birlikte içmeye koyulmuşlar. Ve Arbiza'nın başını sarhoşluk iyice döndürünceye kadar karşılıklı ikramda bulunmayı sürdürmüşler. Bunu gören Şah cebinden bir hang parçasını çıkarmış ve onu parmakları arasında gizlemiş. Sonra da bir bardak içki doldurarak yarısına kadar içmiş ve gizlice içine bir hang parçasını kaydırıvermiş. Bunu genç kıza sunarak ona, "Ey şahane genç kız, şu bardağı al ve benim hatırım için iç," demiş. Abiza Ece de içine konulanı bilmeden bardağı alarak ve gülerek içmiş. İçmiş ama hemencecik de dünya gözünün önünde dönmeye başlamış ve ancak yatağına sığınacak zaman bulabilmiş. Kendini tüm ağırlığıyla sırt üstü yatağına atmış. Kolları yanlarına ve bacakları ayrık biçimde uzanıvermiş. Yatağının biri başucunda, öteki ayak ucunda iki meşale yanmakta bulunuyormuş. Bunun üzerine Şah Ömer Ünleman, Abiza'ya yaklaşıp geniş şalvarının ipek uçkurunu çözmeye başlamış. Ve üzerinde hafif ince bir gömlek kalasıya kadar onu soymuş. Bu gömleğin ucunu da kaldırınca, altından kalçalarının arasında meşalelerin ışığı altında ayrıntılarıyla aydınlanmış, aklı ve ruhu bulandıran bir şey ortaya çıkmış. Ama Şah yine de kendi giysi ve çalvarını çıkaracak zamana sahip olmak için kendine tutma gücünü bulabilmiş. Ve ancak o vakit onu saran müthiş ateşi özgürce söndürme olanağını bulmuş. Uzanan genç beden üzerine atılmış ve onun üzerini kaplamış. Ve olan bitenin ölçüsünü artık kim bilebilir? İşte genç Ece Abriza'nın bekareti böylesine giderilip yok olmuş. Bu iş bir kez tamamlanınca Şah Ömer Ünleman ayağa kalkıp yan odadaki Abiza'nın gözde kölesi Sadık Mercani'yi bulmaya gitmiş ve ona "Çabuk sana ihtiyacı olan hanımının yanına git," demiş. Mercani de hemencecik hanımının yanına gitmiş ve onu sırt üstü yatmış ve perişan durumda gömleği kaldırılmış, bacakları kana bulanmış ve yüzü sararmış olarak bulmuş. Mercani göstereceği ilginin acele olduğunu anlamış. Ve hemen eline bir mendil alarak hanımının saygıdeğer uzvunun üstüne bastırmış. Sonra ikinci bir mendil alarak karnını ve bacaklarını özenle temizlemiş. Sonra yüzünü, ellerini, ayaklarını yıkamış ve gül suyu serpmiş. Dudakları ve ağzını da portakal çiçeği suyuyla yıkamış. O sırada Abiza Ece aksırmış. Sonra gözlerini açarak yattığı yerden kalkmış ve gözdesi Mercani'yi karşısında görmüş ve ona... "Ey Mercane, bana ne oldu? Söyle bana, neredeyse bayılacak gibiyim," demiş. Mercane de onu sırt üstü uzanmış, bacaklarından kan sızar durumda bulduğunu anlatmak zorunda kalmış. Abriza o zaman Şah Ömer Ünleman'ın kendi üzerinde arzularını doyurduğunu ve onarılmaz biçimde şeyini delip geçtiğini anlamış. Istırabı ve kederi öylesine ağır basmış ki Mercane'ye dairesine hiç kimseyi sokmamasını emretmiş. Ondan haber almaya gelecek Ömer Ünleman'a da "Hanımım hasta, bu yüzden kimseyi görmek istemiyor," demesini tembihlemiş. Şah Ömer Ünleman bu haberi alınca Abriza'ya her çeşit yiyecek ve içecekle dolu büyük tepsiler, meyve ve reçellerle dolu tabaklar ve kaymak ve tatlıyla dolu porselen kaseler taşıyan esireler göndermeye başlamış. Ancak o, bir gün karnının şişmeye başladığını ve gövdesinin ağırlaştığını görünce, dolayısıyla hamile kaldığını anlayıncaya kadar dairesinde kapalı kalmaya devam etmiş. Bunu anlayınca kederi hatırı sayılır derecede artmış ve dünya gözünde daralmış. Mercane'nin teselli edici sözlerini de duymuş olmuş. Sonra ona, "Ey Mercane, kendimi bu duruma sokmamın sorumlusu ben kendimim. Çünkü anamı, babamı, ülkemi terk ederek kendimi felaketle karşı karşıya bıraktım. Şimdi kendimden de yaşamdan da nefret ediyorum. Cesaretim tükendi, gücüm beni terk etti. Bekaretimle birlikte tüm dayanma gücümü de yitirdim. Gebeliğim beni bir çocuğun vuruşuna bile dayanamayacak kadar güçsüz bırakıyor. Hatta bir savaş atının dizginine bile egemen olamam. Ben ki Abriza, genç Abriza olarak bir zamanlar hırslıydım ve güçlüydüm. Bundan böyle ne yapmalı? Eğer bu sarayda doğum yaparsam, burada oturan ve benim bekaretimi ne şekilde yitirdiğimi bilen tüm Müslümanların maskarası olurum. Babamın yanına dönersem ona hangi yüzle bakmaya cesaret edebilirim?" Of, şairin şu sözleri ne kadar doğruymuş. "Dostum, şunu iyi bil ki, felakete uğrayınca artık ne anan baban, ne ülken, ne de hoş karşılanacağın bir evin vardır." Bunu duyan Mercane ona, "Ey efendim, ben ki senin kölenim ve her zaman senin emirlerine itaat edeceğim. Ne istiyorsan emret," demiş. O da, "Öyleyse eğer Mercane, iyi dinle. Hiç kimse kuşkulanmadan benim saraydan çıkıp gitmem ve her şeye karşın babamla anamın yanına dönmem kesinlikle zorunlu. Çünkü ey Mercane, eğer bir ceset kokuşmuşsa onunla yakınları ilgilenmelidir. Ve ben artık yaşamını tüketmiş bir ölüden başka bir şey değilim. Gerisi Allah'ın bileceği iştir," demiş. Mercane de ona, "Ey sevgili Ecem, galiba senin yapmak istediğin en doğru olandır," diye yanıt vermiş. Ve o andan başlayarak gizli gizli yolculuk hazırlıkları yapmaya başlamışlar. Ama uygun bir fırsat gözleyerek sabrediyorlarmış. Bu fırsatta Şah'ın ava, Şerkan'ın da asker güçlerinin bulunduğu imparatorluk sınırlarını yoklamaya gitmeleri dolayısıyla çok geçmeden ortaya çıkmış. Ama bunca gecikmeyi göze almalarından dolayı doğum zamanı iyice yaklaşmış ve Abriza Mercane'ye, "Bu gece hemen yola çıkmamız gerek. Ama bahtın alnıma yazdığı yazıya karşı çıkılır mı? 3 ya da 4 gün sonra doğum yapacağım. Böyle de olsa yola çıkalım. Çünkü sarayda doğum yapmaktansa başka her şeyi yeğlerim. Böyle olunca bizi yolculuğumuza gözetecek bir erkek bulmamız gerekiyor. Çünkü artık en hafif silahı bile taşıyacak gücüm yok," demiş. Mercane de, "Vallahi ey efendim, bize yoldaşlık edip savunabilecek bir tek kişi tanıyorum. O da Zenci Ağlayık'tır. Çünkü kendisine birçok kez minnettar bıraktım. Kendisine birçok kez lütufta bulundum. Dahası bana bir zamanlar haydut ve yol kesen olduğunu anlattı. Kendisi saray kapıcılarından biri olduğundan onu gidip bulabilir ve ona altın vererek ülkemize ulaştığımızda Kayseriye'nin en güzel kızı ile onu evlendireceğimizi söylerim," demiş. Bunu duyan Abriza ona, "Ey Mercane, ona sen bir şey söyleme. Onu buraya getir, ben konuşayım," demiş. Bunun üzerine Mercane gidip Zenci'yi bulmuş ve ona, "Ey Ağlayık, işte bahtının açıldığı gün sonuna geldi. Ama bunun için sana hanımım ne söylerse yerine getirmen gerek. Hadi gel," demiş. Onu elinden tutup Abriza Ece'nin yanına getirmiş. Zenci Ağlayık genç kadını görünce ilerleyip elini öpmüş. Ama kadın Zenci'yi görünce gönlünün onu ittiğini duyumsamış. Görünüşü hiç hoşuna gitmemiş. Bununla birlikte kendi kendine ihtiyaç duymanın zorunlulukları vardır diye düşünmüş ve duyduğu tüm dehşete karşın ona, "Ey Ağlayık, yardımımıza gelerek zamanın ve bahtsızlığın darbelerine karşı bizi savunsan kendini suçlu bulur musun? Ve sana sırrımı açarsam onu kimseye açmayacak kadar ağzı sıkı davranabilir misin?" demiş. Abriza'yı ilk görüşte yüreğinin tutuştuğunu duyumsayan Zenci Ağlayık bu sözleri işitince ona, "Ey efendim, bana ne emredersen yaparım," demiş. Abriza da ona, "Bu durumda senden hemen eşyalarımızı taşımak üzere 2 katır, bizim için de 2 at hazırlamanı ve bizi, beni ve esiren Mercane'yi buradan çıkartmanı istiyorum. Ben de sana üçümüz birlikte ülkemize ulaşınca seni Rum kızlarından kendi seçeceğin en güzeliyle evlendirmeyi vaat ediyorum. Ayrıca sana altınlar vererek seni servete boğacağım. Eğer yeniden ülkene dönmek istersen seni ödüllerle geri göndeririz demiş. Bu sözleri duyan Zenci Ağlayık'ın içi içine sığmaz olmuş ve ''Ey efendim, sizin ikinize de iki gözümle hizmet edeceğim. Kuşkusuz sizinle birlikte gideceğim. Ve şimdi hemen gidip binek atlarını ve diğer şeyleri hazırlayacağım.'' diye haykırmış. Sonra kendi kendine ''Bu ne ganimet, bu ne tarihtir. Kuşkusuz bu iki ay parçasının etinden nasiplenip keyfime bakacağım. İçlerinden biri beni reddedecek olursa onu öldürürüm. Tüm zenginlikleri de benim olur.'' diye düşünerek dışarı çıkmış. Ve bu düşüncesinde kararlı olarak gerekli tüm hazırlıkları yapmış ve üçü birden kimse farkına varmadan ve Abliza Ece'nin durumuna karşın yola çıkabilmişler. Ama Abliza Ece çocuğa yüklü olmanın verdiği ağrıyla 4. gün yolculuğu bırakmak zorunda kalmış. Ve daha fazla dayanma gücü olmadığından zenciye ''Ey ağlayık, attan inmeme yardım et çünkü ağrılarım dayanılmaz oldu galiba doğuracağım.'' demiş. Mercane'ye de ''Ey Mercane, sen de attan in, yanıma gelerek doğuma yardım et.'' demiş. Ama bir kez üçü de attan inince, Zenci Ağlayık, Ece'nin çekiciliğine kapılarak son derece tahrik olmuş duruma gelmiş. Ve cinsel organı dehşet verecek biçimde dikilerek giysisini kabartmış. Artık kendisine egemen olamayarak onu meydana çıkarıp, dehşet ve nefretten bayılmak üzere olan kadına doğru yaklaşmış ve ona, ''Ey efendim, lütfen bana izin ver, sana yakın olayım.'' demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini fark etmiş ve yavaşça susarak öykü anlatmayı ertesi geceye bırakmış. 5. ayrımın sonu. Sayfa 63.